Ayrım 2. Sayfa 24. Reşit Bey'e gelince, onun soyu Doğu Anadolu'dandır. Soy ve aile ilişkileri Doğu Anadolu'ya bağlanır. Bu konuda çoğu derme çatma nakiller şeklinde bazı şeyler söylenmiştir. Fakat biz burada yerinde derlenen ve gerçeğe en uygun olduğu anlaşılan malumatı şöyle özetleyeceğiz. Reşit Bey'in mensup olduğu aile Kürümoğulları olarak tanınır. Aile Bitlis'e yurt edilmiştir. Kürüm, bağ kütüğü, omca manasına gelen Türkçe bir kelime. Ailenin Bitlis'e yerleşmesinin 6-7 yüzyıl evvele kadar vardığı ve ilk gelenlerin buraya 7 kardeş olarak gelip yerleştikleri anlatılır. Reşit Bey'in babası Hacı Fettah Efendi, onun da babası Feyzullah Çelebi olarak bilinir. Zaman zaman daha ziyade ticaret veya memuriyet kastiyle Kürümoğulları etrafa gurbetçiler göndermiştir. Fakat asıl 1. Dünya Harbi sırasında ve sonrasındadır ki ailede dağılış geniş bir şekil almıştır. Fettah Efendi ailenin Bitlis'ten ayrılan fertlerindendir. Fettah Efendi Malatya'ya yerleşti. Reşit Bey de orada doğdu. Emekliliğinden sonra Malatya'ya döndü. Her ikisi de orada öldüler. Mezarları Malatya'dadır. Bitlis köküne gelince Kürümoğullarından burada şimdi de ve kalabalık nüfusu 5 aile yaşar. Zaten Bitlis'te ayrı bir Kürüm mahallesi, bir de Kürüm mezarlığı vardır. Şehrin doğusunda Dideban Tepesi eteğinde ve etrafı ayrıca çevrilmiş olan bu mezarlıkta Kürümoğulları mensupları yatarlar. Mahalleye 932-33 sırasında İnönü Mahallesi ismi verildi. İsmet Paşa 935'te Bitlis'i ziyaret ettiği zaman bu mahalle ve mezarlığı ziyaret etmiştir. Kürümoğullarından bazı ayrıntılar bugün ülkenin çeşitli yerlerinde yerleşmiş bulunuyorlar. Mesela Erciş'te, Van'da, Tatvan'da, Adilcevaz'da, Muş'ta, Diyarbakır'da, Urfa'da, Gaziantep'te, Ankara'da, İstanbul'da, Elazığ'da Kürümoğulları soyuna mensup aileler vardır. Hülasa çeşitli yerlere dağılmış 600 kadar vatandaş Kürümoğullarından sayılır. İşte İnönü baba tarafından bu soyun bir mensubu ve bu vatandaşlardan biridir. Bitlis'te avukat Kenan Mümtaz Akışık'ın incelemelerinden. Mustafa İsmet 5 kardeşin ikincisi olarak doğdu. İnönü'nün babası, Reşit Bey'in ailesi ve soy ilişkileri hakkında henüz yayınlanmamış incelemeler yapılmıştır. Reşit Bey'in Bitlis'ten Malatya'ya göçen babası ve halkı orada yerleşti. Oranın eşrafından sayıldılar. Aile Kürümoğulları soyadını taşırdı. Reşit Bey'in babası Abdülfettah Efendi'nin kardeşi İsmail Bey Malatya'da ticaret yapardı. Bayan İzzet adında bir kız kardeşleri de vardı. Reşit Bey çeşitli adliye görevlerinde bulunduktan sonra en son vazifesi olarak Harbiye Nezareti Muhakemat Dairesi 1. Mümeyyizliği Büro Şefliği vazifesinden emekliye ayrıldı ve 8 Eylül 1920'de Malatya'da öldü. Cevriye Hanım'la Reşit Bey'in çocukları hemen hepsi pehlivan yapılı olan Deli Orman çocuklarına bakarak belki de pek sıhhatli olmadı denebilir. Mesela Mustafa İsmet hayatı boyunca narin bir tip olarak gelişti. Mustafa İsmet doğduğu zaman babası Reşit Bey İzmir Adliyesi'nde mustantik, sorgu yargıcı, yardımcısı olarak çalışıyordu. Her Osmanlı memuru gibi o da o güne kadar çeşitli memuriyetlerle şurada burada dolaştı. Mustafa İsmet'in doğuşundan sonra da bu kanun hükmünü yürüttü. Doğumdan ancak 40 gün sonra, 2 Aralık'ta onu bu sefer de Foça sorgu yargıçlığına, mustantik ve mukavelat muharririne, bir nevi noterlik tayin ettiler. Tabii denkler, hararlar hazırlandı, Foça'ya göçüldü ve bu konup göçmeler sonra da sürdü gitti. Reşit Bey'in Foça'daki memuriyetini Boldan sorgu yargıçlığı takip etti. İzmir'den ayrıldıklarından 4 yıl sonra görevi gene İzmir'e çevrildi. O sırada Mustafa İsmet henüz 4 yaşındadır. Anlaşıldığına göre daha o yaşta askerlik oyunlarına, müzika, boru seslerine, asker geçitlerine meraklıdır. Bir subay veya memur çocuğu olan her Osmanlı çocuğu gibi. Çünkü Osmanlı Devleti kendi tebaası olan Türklerden yalnız vergi ve asker isterdi. Okur yazar Türklerin çocukları ya memur ya subay olacaktı. 4 yaşındaki Mustafa İsmet'in yolu da buydu. İzmir günleri de uzun sürmedi. 1 yıl kadar sonra gene bir göç. Reşit Bey bu sefer Sivas'a tayin edilmişti. Mustafa İsmet'in İzmir'den ayrılışı biraz yadırgadığı anlaşılıyor. Ama bu nihayet 5 yaşında bir çocuğun mahallesinden, semtinden, sokak arkadaşlarından ayrılacağı için duyabileceği geçici bir hırçınlıktır. Çabuk unutulur ve Reşit Bey ailesi bu sefer daha uzun bir yolculuğa çıktı. Çünkü o zamanlar İzmir'e Sivas şimdiki kadar yakın değildi. Vapur güvertelerinde denkler, hararlar, sandık, sepetler arasında başlayıp sonra eşkıya dolu dağlar arasından içine yataklar serilmiş bir yaylıda handan hana, kervansaraydan kervansaraya sürecek belki de bir aylık bir yolculuk. Neyse, aile bir gün Sivas'a varır. Gene bir hanımsı yere inilir. Ondan sonra da bilinen ev aramalar, yerleşmeler, oturuşmalar başlar. Neyse ki mevsim bahardır ve yolculuk fazla aksaklıklarla karşılaşılmadan tamamlanır. Sivas hem Reşit Bey ailesine oldukça uzun zaman için bir yurt olur, hem de Mustafa İsmet için ilk kendini buluş yeri. Çünkü çocuk mektebe başlayacak çağa orada ulaşır. Şöyle böyle bir ilkokul evresi başlar. Zaten babası ona mektebin sarıklı hocasından daha yakındır ve daha çok şeyler öğretir. Kaldı ki o zamanın ilkokulu derme çatma bir mahalle mektebidir. Bu tamamlamış olur. Ama ondan sonra karşılaşılan mesele artık ciddidir. Önde iki yol vardır. Ya sivil rüştiyeye, ortaokula girecektir, yahut bir asker rüştiyesine yazdırılacaktır. Bir talih eseri olarak Sivas, bir asker rüştiyesi olan sayılı şehirlerden biridir. Osmanlı devrinde askeri rüştiyeler üç sınıflı askeri ortaokullardı. Bunların gayesi askeri idadilere, üç sınıflı askeri liselere öğrenci yetiştirmekti. Daha 1831'de teşkiline geçilen Harbiye Mektebi, harbi okulu da aslında ve başlangıçta bir ilkokul niteliğindeydi. Ama askeri eğitim ilerledikçe harbi okulunu besleyecek diğer kuruluşlara geçildi. Ve bilhassa 1875'te İstanbul'da ortaokul niteliğinde askeri rüştiyeler teşkil olundu. Bunlar bazı önemli vilayet ve askeri merkezlere de yayıldı. Bu konuda Ziya Şakir'in Tanzimat devrinden sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi isimli eserde etraflı bilgi vardır. Karar çabuk verilir. Bu kararın alınışında Mustafa İsmet'in İzmir'deyken dinlediği boru müzika seslerinin sokak aralarında oynanan askerlik oyunlarının etkisi olması mümkündür. Ama o sıralarda Sivas'ta sürgün bulunan ve Reşit Bey'le dost olduğu anlaşılan bir asker paşasının da bu kararın alınışında payı olsa gerektir. Mesela şöyle bir hikaye anlatılır. Yarı güneşli bir sonbahar akşamı Reşit Bey sokak üstündeki selamlık odasındadır. Bir misafiri var. Şıpka müdafiyi. Şıpka, Balkan Dağları'nın en önemli geçididir. 1877-1878 Türk-Rus Harbi'nde bu geçit büyük savaşlara sahne oldu. Hulusi Paşa bu Şıpka Harbi'nin kahramanlarından biridir. Hulusi Paşa. O sırada kapının önden geçmekte olan küçük İsmet'i babası odaya çağırır. Çocuk terbiyeli adımlarla misafire yaklaşır elini öpmek için. Hulusi Paşa şefkatle sorar. Senin adın ne bakayım? İsmet. Kaç yaşındasın? 6. Büyüdüğün zaman ne olacaksın? Asker. Hülasa zaman çabuk ilerler. Nitekim 1892 ders yılında Mustafa İsmet Sivas Askeri Üçliyesi'ne öğrenci kaydolunmuştur. Yaka, apolet numarası 32. Ondan sonra o artık İsmet Efendi'dir. O zamanki asker mekteplerinde öğrenciler apolet numaraları ile beraber bulundukları mahallenin ve eğer yatılı iseler doğdukları memleketin ismini soyadı gibi taşırlar. İsmet Efendi'nin ailesi Sivas'ın Ali Baba mahallesinde oturmaktadır ve okulda künyesi şudur. İsmet Efendi Ali Baba. Hülasa İsmet Efendi artık mazbut ve kapılı bir aile içinde otoriter bir babanın daimi dikkati altında gelişen bir askeri ortaokul öğrencisidir. Sokak hayatı yok gibidir. Bir yazar onun bu okulda sınıfların hep birincilikle geçtiğini yazar. Fakat iş önce pek öyle olmamıştır. İnönü'nün bu konuda sözleri başkadır. Ben istidadı geç keşfolmuş bir çocuğum. Sivas askeri üçliyesinde de evvela sınıfta döndüm. Ama ondan sonra... O zaman rüştiye öğrencisi İsmet Efendi olan bugünkü İnönü'nden dinlediğim şu sözlerde. Ben istidadı sonradan meydana çıkmış, geç keşfolunmuş bir çocuğum derken belki onun ailesinin de onu biraz geç anlamış olmasından ziyade kendi istidadını kendisini biraz geç keşfetmiş olmasının ifadesi daha kuvvetli olsa gerektir. Hele onun bilhassa belirttiği şu ama ondan sonra... Sözleri var ya, bu sözlerin üstünde durmalıdır. Çünkü bana kalırsa yalnız askeri üçlüye öğrencisi 9-10 yaşındaki Mustafa İsmet'in değil, şu bildiğimiz İsmet Paşa'nın da kendi kendini yapışı, kendi kendini yetiştirişi, onun ama ondan sonra dediği bu kendini buluştan sonra başlayacaktır. Bu kendini buluş, kendi kendini yetiştirme çabası artık bir daha da durmayacaktır. Zaten İnönü o günleri anlatırken yukarıdaki cümlenin sonunu derhal şöyle tamamladı. Ondan sonra aklımı başıma topladım. Evet, ondan sonra kendini yoğun bir çalışma hırsına verdi. Sivas Askeri Üçliyesi'nin dersleri onun için artık bir çetinlik teşkil etmiyordu. Daha bu Sivas Üçliyesi'nde kendi kendine bir yabancı dil öğrenimine girişti. Fransızca'ya başladı. 1895'te Rüştiye'yi tamamlamıştı fakat yaşı çok küçüktü. Onun için ve daha üst derecedeki bir asker mektebine göndermeden önce babası onu bir yıl Sivas Mülki İdadisi'nin 5. sınıfında okuttu. Asker rüştiyelerinden çıkanlar asker idadilerine, şimdiki liselerin benzeri, girerlerdi. Bu idadiler ordu merkezlerinde bulunurdu ve o zamanki 7 Osmanlı ordusunun 6'sını merkez şehirlerinde İstanbul, Edirne, Manastır, Şam, Erzincan, Bağdat bu idadiler vardı. Mustafa İsmet 31 Temmuz 1897'de Sivas Mülki İdadesi'nin 6. sınıfından tasdiknameyle Haliç'te Halıcıoğlu'nda mühendishane denilen Topçu Harp Okulu'nun idari kısmına girdi. Henüz 13 yaşındaydı. Topçu subayı olacak ve bir gün belki de bir topçu paşası olarak sevrilecekti. Hülasa ve görünüşe göre bu çocuk herhalde bir şey olacaktı. Daha Sivas Müşteyesi'nde Fransızca'yı oldukça ilerletmişti. Şimdi bir de Almanca'ya başlamak istiyordu. Mektebin dersleri ise daha ziyade matematik temelinde zor ve hayal unsuruna yer vermeyen soyut konulara dayanıyordu. Şimdi 13-17 yaşları arasında bir çocuğun bu biraz da soğuk ve fazla resmiyetli mühendishane duvarları arasında bir taraftan bu çetin dersleri, diğer taraftan hem de kendi başına Fransızcasını nasıl ilerletebildiğini düşünmek oldukça güçtür. Ama anlattığına göre Fransızcanın az çok hakkından geldi. Almancanın ise gelecekteki bir pırma için bütün değerini anlıyordu. Çünkü o tarihlerde dünyada ordu demek, bilhassa Alman ordusu demekti ve Abdülhamit sayılamayacak kadar kötülükleri ve orduyu olduğu yerde çürütücü işleri arasında her nasılsa Alman ordusunda eğitim alanında şöhret yapan General von der Goltz'u. Von der Goltz Paşa 1883'te evvela 3 aylık bir mezuniyete Türkiye'ye gelmiş fakat bu devrede Harbiye ve Erkan-ı Harbiye Mektebi ile ordunun ıslah işlerine memur edilerek 1896 yılına kadar 12 sene Türkiye'de kalmıştır. Goltz ve İmhof Paşalar. A.N. 1915. Evvela 3 aylığına sonra devamlı olarak Osmanlı ordusu hizmetini alarak padişahın devamlı behimleri ve hükümetin aczi, maliyenin yoksulluğu ve daha bir takım iç ve dış direnişler Goltz Paşa'nın çalışmalarından geniş ölçüde neticeler alınmasını önledi. Ama bu arada ve Erkan-ı Harp Mektebi'nde padişahın ameli tatbikata izin vermemesi bakımından nazari sahada kalsa da bazı değerli elemanların yetişmesinde Goltz Paşa'nın çalışmaları elbette ki faydalı oldu. Goltz Paşa 1. Dünya Harbi sırasında da Türkiye'ye gelmiş fakat bu gelişinde ve kumanda sahasında bir başarı sağlayamadığı kanaati hakimdir. Irak cephesinde hastalanmış ve orada ölmüştür. Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni Harp Akademisi'ni memur etmişti. Bu surette de İsmet'in Topçu Harbiyesi'ne girdiği sıralarda Alman ordusunun şöhreti ve Goltz Paşa'nın harp okulları eğitimindeki tesirleri artık kendini duyurmakta bulunmuştu. O halde İsmet için Almanca ileride ve orduda kumanda kademelerini aşarken mükemmel bir basamak taşı vazifesi görebilirdi. Nitekim öyle de olacaktı. Mustafa İsmet Topçu Harbiyesi'ni 1 Eylül 1903'te teğmen olarak bitirdi. Henüz 19 yaşındaydı ve artık bir subaydı. Künyesi ordu kütüğüne şöyle geçti. Reşitoğlu İsmet, İzmir 319-1903. 1. Sahra. Evet, Mustafa İsmet mektebini birinci olarak bitirdi ve padişah bu gibi hallerde yürütülen bir değerlendirme nişanesini göstererek mektebini birincilikle bitiren İzmirli topçu mülazimi Sani, Teğmen İsmet Efendi'ye bir de marif madalyası vermişti. Kurmay. Harp okullarını belirli bir dereceye kadar öncülükle bitiren her subay gibi Topçu Teğmen İsmet Efendi de Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne, Harp Akademisi'ne ayrıldı. Teğmen İsmet 1903'te Pangaltı'daki Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne girdiği zaman Üsteğmen Mustafa Kemal aynı mektebin 3. ve son sınıfında okuyordu. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Fethi Okyar gibi bir gün memlekette isim yapacak gençler de aynı okuldaydılar. İsmet'in Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal'le tanışıklığı sıkı bir arkadaşlık şeklini almamakla beraber uzaktan bir göz aşinalığını da aşmıştır. Zaten ayrı sınıflarda, ayrı tabiat, ayrı mizaçta iki insandılar. Kısa bir süre sonra ve 1908 ihtilaliyle birden bir yıldız gibi parlayıp 1908-1918 arasındaki 10 yıl süreyle imparatorluğun mukadderatına kesin müdahaleleri olacak olan Enver Paşa ise İsmet'in akademiye girdiği yılın önceki ders senesi sonunda mektebi bitirmiş ve bir kurmay yüzbaşı olarak Makedonya'da orduya katılmıştı. İsmet'in Fransa'dan sonra bu defa da ve çoktan beri özlediği Almanca'ya başlaması kurmay mektebindeki tahsil zamanına rastlar. Evvela bir arkadaşı ile ve haftada bir yani hafta izinleri sırasında kendilerine ders vermek üzere özel bir hoca buldular. Bu arkadaşı çok daha sonraları onun ordu arkadaşı ve son görevinde Ankara Harp Okulu kumandanı olan General Ali Fuat Erdem'dir. Fakat hocanın dersleri ona ancak dilin anahtarlarını işaretledi. Onun asıl çalışması kendi kendinedir. Fransızca'da olduğu gibi Almanca'da da kendi kendini yetiştirecektir. Nitekim öyle de oldu. İnönü'nden bu yorgun çalışma sisteminde bazı prensiplerini şöyle dinledim. Ben mektebin her yeni sınıfında ve o sınıfın en güç derslerini daha yaz tatillerinde kendi başıma çalışır hazırlardım. Tatillerimi o sıralarda İzmir'de dayımın yanında geçirirdim. Tatil ayları bana bu en zor dersi veya dersleri hazırlamak için yeterdi. Böylece mektebe döndüğüm zaman yeni ders sınıfının zorluğu benim için kalkmış olurdu. Dersleri kolayca takip edebilir ve kendimi bir taraftan da lisana verirdim. Ama bu yoğun çalışmanın neticesini almakta da gecikmedi. Kurmay okulunun ilk sınıfını bitirince usulen üsteğmen oldu. 26 Eylül 1906'da ise kurmay yüzbaşı olarak Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni de gene birincilikle bitirdi. Edirne'de bulunan 2. Ordu kadrosuna tayin olundu. 2 Ekim 1906'da Edirne'de orduya katıldı. Osmanlı ordusunda artık topçu sınıfından gelmiş bir kurmay yüzbaşı İsmet Efendi vardı. İnönü o günleri anlatırken şöyle konuştu. Ama ben mektebi bitirip de Edirne'ye giderken yanımda kocaman bir sandık Fransızca ve Almanca kitap götürüyordum. Bir hayat yolculuğuna böyle çıkan bir adam çıktığı yolda herhalde sıradan bir yolcu değildir. Böyle bir yolcu çıktığı yoldan herhalde bir takım sesler getirecektir. Nitekim öyle oldu da. Nihayet bir gün geldi, Pangaltı'daki Erkan-ı Harbiye Mektebi de bitti. Aksaraylı İsmet 26 Eylül 1906'da bu harp akademisini de gene birincilikle bitirdi. Askeri eğitimin mektepler safhası artık tamam olmuştu. Eski Mustafa İsmet artık Erkan-ı Harp Yüzbaşısı İsmet Efendi'ydi. Bu ordunun zamanına göre baş döndürücü büyüklük ve intizamdaki kuruluşunun sonraki bozuluş şafları da dahil olmak üzere mesela İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Türk Tarih Kurumu'nca yayınlanan Kapıkulu Ocakları isimli büyük eserde 755 sayfa izlemek mümkündür. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra yani Tanzimat'taki ordu teşkilatı hareketleri Z. Şakir'in Tanzimat devrinden sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi isimli faydalı eserde verilmiştir. Ve henüz 22 yaşındaydı. O da diğer arkadaşları gibi kurasını çekti. Kısmetine 2. ordu çıktı. 2. ordunun merkezi Edirne'deydi. O sıralarda İsmet'in ailesi İstanbul'dadır. Aksaray'da otururlar. Babası gene mütevazı fakat daima ciddi, daima bekarlı, otoriter bir aile reisidir. Oğlunun kurmaylığını, oğlunun doğumu ve daha sonraki mektepleri başarılı haberleri sırasında olduğu gibi sükunetle karşılar ve onu aynı vekar ve sükunet içinde uğurlar. Yakın tarihimizde bir avuç kurmay subay vardır ki bunlar bilhassa 1908 ihtilalinden sonra adları daima duyulan devletin ve milletin kaderinde çeşitli yönlerden değerlendirilebilecek müdahaleleri olan bir avuç aktif insan, bir avuç önderler ve hatta kahramanlar kadrosu olarak sevrildiler. Enver gibi Mustafa Kemal, İsmet, Karabekir veya Ali Fuat Paşalar ve Fethi Okyar gibi sayıları nihayet iki elin parmakları ile sayılabilecek üstün insanlar. Acaba bu insanların hep aynı devrede ve hep aynı mektepten yetişmeleri sadece bir tesadüf müdür? Bu sorunun çözümü üstünde durmalıyız. Ordu. Biz bir ordu milletiz. Tarihte kurduğumuz devletler nizamına da aslında seyyar birer ordu demek olan aşiretler nizamından geldik. Ordu otoriter bir varlıktır. Otorite ve disiplin ordunun ruhunu ve örgüsünü teşkil eder. Osmanlı Devleti'nin yapısında da ordu nizamı bu devletin dayandığı başlıca üç kuvvetin birincisi ve en güçlüsü oldu. Bu devletin yapısı ordunun örgüsü veya iskeleti etrafında kuruldu. Bizde ordu varsa millet oldu. Millet ordusunu kaybedince ya coğrafya sahnesinden silindi yahut da gevşedi veya soysuzlaştı. Halbuki her millet ordu millet değildir. Mesela Anglo-Saksonlar, İsveç-Norveçliler, İtalyanlar, Japonlar, Çinliler, Yeni Amerikalılar vesaire. Mesela İngiliz tarihi kralın ordu kurmaması ve milleti ordulaştırmaması için asillerin krala ve ordulaşmaya karşı asırlarca süren mücadelesinden ibarettir. Aynı şey İtalya'da, Alman şehir devletlerinde, bugünkü emperyalist safhasından önceki Birleşik Amerika'da yahut eski Çin'de, Japonya'da da görürüz. Halbuki bizim tarihimizin en karışık, en bahtsız zamanları ordunun bozulduğu yahut otoritenin disiplinin gevşediği zamanlardır. Türkiye'nin eski sosyal yapısı şimdiki değişme akışında devam edip yeni sosyal güçler milletin örgüsünde çağdaş manasıyla üstün kudretleri haline gelinceye kadar da bu böyle gidecektir. Nitekim bugün de bizde ordu günün yaygın terimiyle demokrasinin bekçisidir. Yani iş nizamın gözcüsüdür. Bu gözcülüğünü kendi otorite ve disiplin derecesinde yaprak gayesindedir. Daha önce koyduğumuz soruyu çözümleyebilmek için şimdi bir de daha yukarıda Osmanlı Devleti'nin başlıca üç dayanağı olarak işaretlediğimiz kudretlerin diğer ikisini de kısaca belirtmeliyiz. Ordudan sonra bu üç kudretten ikincisi şeriat yani kanun ve bunun uygulayıcısı olan kadılar teşkilatıydı. Kadılık yani idare ve yargı teşkilatı hem İslami kaynaklardan gelen, gerçi yazılı olmayan fakat Kur'an, hadis, fakihlerin, din ve hukuk bilgilerinin kıyaslamaları ve halkın örf ve adetleriyle devam ede gelen esasları yürütürdü. Hem de fetihler, istilalar sırasında mahallin, bölgelerin icap ve geleneklerine uyularak padişahların verdikleri kanun ve fermanları uygulardı. Hülasa ordunun yanında kanun ve yargı imparatorluğun ikinci dayanağıydı. Bundan başka bir de dini münasebetleri dini esaslara göre fakat ancak istişari şekilde düzenleyen ve dinin itibarını yayan müftüler teşkilatı vardı ki bu üç kudret bir arada Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısını teşkil ederlerdi. Padişahlar aslında bu üç kuvvetin başı olmaktan ziyade icracısı ve denetçisi durumundaydılar. Hele şeriatın ve iftanın müftülerce verilen fetvaların üstünde değil emrindeydiler. Hukuki müesseseler ve halkın örf ve adetleri karşısında garp menbaalarına göre Eski Türk Demokrasisi isimli bir derleme kitabı neşreden tarihçi İsmail Hamidan İşmend'in bu eserinde padişahların müdahalelerinin kayıtlayıcı hükümler hakkında çok ilgi çekici misaller vardır. Halbuki yakın tarihimizde müdahalesi olan genç subayların mesela Enver Paşa, Mustafa Kemal, Mustafa İsmet ve arkadaşlarının asker mekteplerinde eğitimlerini bitirip orduya katıldıkları yıllarda imparatorlukta diğer müesseselerle beraber Osmanlı ordusu da tam bir zaaf ve çöküntü halindeydi. Ama işte bu orduydu ki onların hele kurmay mektebinin gizliden gizliye esen ihtilalci havası içinde beslenen ambisyonları ve kafalarında rüyalanan parlak gelecekleri şan ve şerefleri için hem bir basamak hem bir saha olacaktı. Halbuki ordu hatta tarih derslerinde okutulması bile yasak edilen eski zafer hatıralarına hareketli geleneğine rağmen olduğu yerde çürüyüp gidiyordu. Bu gelişmeye kısaca göz atalım.